Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Murdat 1402, Hicri Kameri 8 Muharrem 1445 ve Miladi Takvimle 26 Temmuz 2023 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Faliver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hüseyin Ayı Muharrem, Hüseyin-i Kelam, Hüseyin-i Hamaset ve Nehcül Belaga adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Şehitler Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasiminin ikinci gecesi Ayetullah Hamenei'nin huzurunda düzenlendi. İran ve Libya Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri genişletmeye vurgu yaptılar. İran Milli Güvenlik Yüksek Sekreteri Yüksek Konsey Sekreteri Sultan Düzeni tarafından başka bir apartheid biçiminin uygulanmakta olduğunu söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanların olağanüstü toplantısı yakında düzenleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kutsal kitaplara saygısızlığı kınadı. Ve Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Muharrem ayının 8. gecesine denk gelen yas merasiminin 2. gecesi, dün İslam İnkılabı rehberinin huzurunda İmam Hümeyni Rahmetullah Hüseyiniyesi'nde düzenlendi. İslam İnkılabı rehberi ofisinin enformasyon merkezinin bildirdiğine göre bu merasimde Hüccetül İslam Ali Ekber'i gençler için İslami düzeyde bir eğitim modeli olarak Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın kişiliğinin boyutları hakkında bir konuşma yaptı. Ardından Seyyid Mecid Beni Fatime bu Kerbela şehidinin yüce şahsiyeti konusunda mersi okudu. Şehitler Efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas töreni cumartesi gecesine kadar İmam Hümeyni Rahmetullah Hüseyiniyesi'nde devam edecek.
İran ve Libya Dışişleri Bakanları iki ülke yetkililerinin ikili ilişkileri genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Salı günü Tahran'da Libya Dışişleri Bakanı Bayan Necla El-Menguş'u ağırlama töreni ardından yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerin çeşitli boyutları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. İran Dışişleri Bakanı, Libya'da güvenlik ve istikrarın tesis edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin dost ülke Libya ile ilişkilerini genişletmeye ve bu ülkenin yeniden inşasına yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Emir Abdullahyan, İran'da kadının gerçek konumunu açıklayarak, Batı'nın ikili politikasını ve kadın hakları meselesinin siyasi istismarını eleştirdi. Libya Dışişleri Bakanı Necla El-Menguş da üst düzey bir Libyalı yetkilinin İran'a yaptığı ziyaretin üzerinden yaklaşık 17 yıl geçtikten sonra Tahran'a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaret iki ülkenin ikili ilişkileri genişletme iradesini göstermektedir diye kaydetti. İran ve Libya Dışişleri Bakanları, Libya'nın Tahran'daki diplomatik temsilciliğinin büyük elçi düzeni yükseltilmesi, dahil olmak üzere ikili ilişkilerinde son aylarda yaşanan gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Trablus Büyükelçiliği'nin yeniden açılması ve iki ülke arasındaki deniz taşımacılığının yeniden başlamasıyla birlikte, iki ülke yetkilileri ekonomik ve ticari işbirliği başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri genişletme kararlılığını vurguladı.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Amerika'nın tek taraflı bir politika benimseyip acımasız yaptırımlar uygulayarak apartheid sistemini hala koruduğunu ifade ederek, tehlikeli eğilimle başa çıkmak için bağımsız ülkelerin etkileşimi ve işbirliğini kaçınılmaz olarak gördüğünü belirtti. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Ekber Ahmedyan, Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Bakanı Hombodzo Vantshevani ile yaptığı görüşmede İran ve Güney Afrika'nın Batı Asya'daki gelişmeler konusundaki ortak tutumlarına işaretle, başta terör ve aşırıcılıkla mücadele olmak üzere her alanda iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı. İran ve Güney Afrika Karma Komisyonu'nun 15. toplantısının yakın gelecekte düzenlenmesini, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına olumlu bir adım olarak değerlendiren Ahmedyan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın İran'ı ziyaretiyle başta ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin yükselmesini umduğunu ifade etti. Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Bakanı, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterinin Güney Afrika'ya yaptığı ziyaretten ve ülkenin BRICS üye ülkeleri ve dostlarının sekreterleri ve Milli Güvenlik Danışmanları toplantısına katılma davetini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, enerji alanı başta olmak üzere her alanda işbirliğine vurgu yaptı. Güney Afrika, İran'ın BRICS'e katılma talebini destekliyor.
İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti polis memurlarının İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belüçistan elinde şehit olması nedeniyle başsağlığı dileyerek, bu terör eylemine mutlaka uygun, kararlı ve acil bir karşılık verilecektir açıklamasında bulundu. Pazar sabahı İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belüçistan ilinde Haş-Teftan karayolunda kör kalpli teröristler polisin devriye birimine korkakça terör saldırısında 4 polis memurunu şehit etti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ali Bahadır-i Cahrumi dün düzenlediği basın toplantısında şunları ekledi. Paralı askerlerin ve teröristlerin polis memurlarına kör terör saldırı düzenlemelerindeki son cinayetleri, Amerika, Siyonist rejim ve onların bölgesel ortakları gibi terörist rejimler tarafından desteklenen cinayetlerin nefret ve vahşetinin derinliğini göstermektedir ve bu kesinlikle uygun, kararlı ve acil bir şekilde karşılanacaktır. Bahadır-i Cahrumi, Avrupa ülkeleri İsveç ve Danimarka'da yaklaşık 2 milyar Müslümanın kutsal değer ve inançlarına yönelik hakaretlere ilişkinde şunları kaydetti. Kutsal değerlere hakaret etmek temel insan haklarına aykırıdır. Ne yazık ki insan hakları ihlalleriyle ünlü rejimler bu gibi eylemlerde bulunuyorlar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pazartesi günü İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının olağanüstü sanal bir toplantı düzenleyeceklerini duyurdu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasir Kenani şunları söyledi. İran ve Irak Dışişleri Bakanlarının ortak önerisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İslam ülkelerindeki mevkidaşları ile temaslarının ardından kendilerine bir mesaj göndererek, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile yapılan görüşme ve bu örgütün genel sekreterine gönderilen bir mektubun ardından bu teşkilat 31 Temmuz Pazartesi günü Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenlemeyi kabul etti. Toplantıda İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e hakaret konusu ele alınacak. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretlerin ardından Türkiye ve Kuveyt gibi bazı İslam ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile yaptığı telefon görüşmesinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarını acil toplantıya çağırarak İslam'ın kutsallıklarına yapılan hakaretleri kınayan güçlü bir mesajın gönderilmesini istemişti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Salı günü kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddeti ve saygısızlığı uluslararası hukukun ihlali olarak kınayan bir kararname onayladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararı İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısız hakaret ve saygısızlıklara dünyadaki hükümetlerin ve Müslüman milletlerin öfkesi ve tepkisi üzerine onaylandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen karar, din veya inançları nedeniyle insanlara yönelik her türlü şiddet eyleminin yanı sıra dini sembollere, kutsal kitaplara, evlere, iş yerlerine, mülklere, okullara, kültür merkezlerine veya ibadet yerlerine ve ayrıca dini mekanlara, ibadethanelere ve türbelere yönelik her türlü saldırıyı kınadı ve bu gibi eylemleri uluslararası hukukun ihlali olarak ilan etti. 12 Temmuz'da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İslam ülkelerinin önerdiği önergeyi onaylayarak, batılı ülkelerin karşı çıkmasına rağmen Kur'an'a yapılan hakareti kınadı ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden bu konuyu araştırıp rapor etmesini istedi.
İran İstihbarat Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e hakarette bulunan kişinin yeni bağlılıklarına ilişkin belgeleri yayımladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İstihbarat Bakanlığı'nın 10 Temmuz'da Siyonist Casus Teşkilatı'nın İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik bir saldırı unsuru olan Salvan Momika ile bağlantısının ortaya çıktığını bildirmesinin ardından bu bakanlık salı günü ek bir bildirimde bulunarak şunları belirtti. Momika projesi, Müslüman kamuoyunu bu barbar cinayetten saptırmak amacıyla Siyonizmin resmi misyonuydu. Bu bildiride şu ifadeler yer almaktadır. Siyonistlerden edinilen bilgiler, Salva Momika'nın Avrupa'nın birçok ülkesinde ikamet başvurusunda bulunduğunu ancak herhangi bir yanıt alamadığını gösteriyor. Bu nedenle Kudüs'ün işgalci rejimiyle temas kurmak için kapsamlı bir çaba başlatır ve Siyonist casus şebekesine sadakatini ve etkinliğini kanıtlamak için özgeçmişini sunar. İran İstihbarat Bakanlığı bildirinin devamında şunları ekliyor. Momika, Kudüs'ün işgal rejimine olan bağlılığını kanıtlamak için Yahudilerin giydiği küçük şapka olan kipalı fotoğraflarını bir de Irak kiliselerinden birine, Suriye Demokratik Birliği bayrağının yanına diktiği Siyonist rejim bayrağının resmini Siyonistlere göndermiştir. 2019'da İsrail İstihbarat Teşkilatı Momika'yı resmi olarak işe aldı ve onu bir istihbarat maşası olarak kullandı.
Ateşin Nur'la Mücadele Fuarı, İran İslami Kültür ve İrşad Bakanı'nın huzurunda sanatçıların Kur'an-ı Kerim'in hakaretini kınayan eserlerinin Tahran'da sergilenmesiyle başladı. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ateşin Nur'la Mücadele Fuarı, Salı akşamı Abulfazl Ali Gale Reisi'nde 65 adet çizgi filmi ve karikatür ve afişin sergilendiği sergiyle gerçekleştirildi. İran karikatür sitesi sorumlusu Seyyid Mesud Şocai Tabatabai, Ateşin Nur'la Mücadele Fuarı sırasında şunları söyledi. İsveç ve Danimarka'da Müslümanların kutsal kitabına hakaret edilmesi nedeniyle meydana gelen acı olayın ardından fuar bu olayın perde arkasındaki gerçekliği ifşa etmek için 3 gün boyunca düzenleniyor. İran İslami Kültür ve İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i de bu fuarın açılış törenine katılarak şunları söyledi. Kültür ve sanat, insanları Kur'an'a olan sevgilerini ve bu korkunç olaya olan nefretlerini göstermede öncülük etmelidir.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da biri Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin önünde olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetledi. TRT'nin haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıların hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Kopenhag'da gerçekleştirilen eylemlerin ardından Bugün de biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamlarının bu saldırılara ısrarla göz yummaları ve bu provokasyonlara koruma sağlamaları olayların yaratabileceği sonuçların vahametini göremediklerini göstermektedir ifadelerine yer verildi. Bu tarz saldırıların sadece milyarlarca Müslümanı rencide etmekle kalmayıp toplumsal huzura ve bir arada yaşama kültürüne de zarar verdiği vurgulanan açıklamada Danimarka makamları bu nefret suçunun tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalıdır ifadesini kullandı. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılara ilişkin bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Salı akşamı Nablus şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek sahte, işgalci ve terörist Siyonist rejimin çöküşünün yakın olduğunu söyledi. Nablus'ta Salı günü çıkan çatışmada Siyonist askerler 3 Filistinli şehit ederek cesetlerini bilinmeyen bir yere götürdü. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin halk ve direniş gruplarına seslenen Nasır Kenani, şehitlerinizin temiz kanı heba olmayacak ve İsrail'in sahte, işgalci ve terörist rejimin çöküşü yakındır dedi. Lübnan'da Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah pazartesi günü Siyonist rejimde yargı değişikliklerinin onaylanmasıyla aynı zamanda bu günü bu rejimin en kötü günü olarak nitelendirdi ve bu olayların Siyonistleri yok edeceğini söyledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'de akşam saatlerinde çıkan orman yangını hızla büyüdü. Çok sayıda ekip söndürme çalışmalarına katılırken Kemer Devlet Hastanesi ile çevresindeki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz dünya ekonomisinin 1/5'inin Amerika'nın yaptırımları altında olmasıyla ilgili. Farklı ülkelere karşı kapsamlı yaptırımlar uygulamak, Amerika yetkililerinin farklı ülkeleri kendi politikalarına tabi kılmaya yönelik ciddi bir taktiğidir. Ancak bu politikanın uzun vadede Washington için olumsuz sonuçları olmuştur. Bu konuda Amerikan Foreign Policy dergisi, dünya ekonomisinin 1/5'ini hali hazırda Amerika tarafından yaptırım uygulandığını ve bu yaklaşımın devamının Amerika'nın siyasi ve ekonomik gücünü azalmasıyla sonuçlanacağı uyarısında bulundu. Söz konusu dergi, Washington hükümetinin diğer ülkelere karşı aşırı yaptırımlara başvurmasını eleştirerek şöyle yazdı. Başka ülkeleri cezalandırmak için tasarlanan önlemler, bizzat yaptırımların korunması gereken Batı düzeninin kendisini mahvediyor. Son yıllarda farklı ülkelere yönelik Amerikan yaptırımlarının artan eğilimi, küresel ekonomide ve Amerikan hegemonyasında fiilen sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Aslında Amerikan hükümeti Washington'un istediği politikalara uymayı reddeden ülkelere karşı düşmanca hedefleri doğrultusunda yaptırım adı verilen bir taktikle ekonomik ve siyasi savaş yürütmektedir. Nitekim şimdiye kadar Rusya, İran ve Venezuela gibi birçok ülke Washington tarafından yaptırımlara maruz kalmıştır. Ve Beyaz Saray hükümeti, Amerikan şirketlerini ve üçüncü ülkelerde bulunan şirketleri bile bu yaptırımlara uymaya mecbur etmeye çalışıyor. Ancak bu taktiğin kullanılması, yaptırım uygulanan ülkelerin küresel ekonomideki konumlarını zayıflatmadaki etkinliğini yitirmekle kalmamış, aynı zamanda Amerikan karşıtı bir politika haline gelmiştir. Son yıllarda farklı ülkeler çeşitli siyasi ve ekonomik yöntemlerle Amerikan yaptırımlarını aşmayı öğrendiler. Ekonomik açıdan İran, Rusya, Çin ve Venezuela gibi çeşitli yaptırım uygulanan ülkeler bir yandan ekonomik işbirliklerini güçlendirmeye çalışırken diğer yandan ticaretlerinde dolara alternatif olarak diğer dövizleri tercih ettiler. Bu bağlamda Rusya ve Çin BRICS adı kurumu kurarak ve Hindistan ve Güney Afrika gibi diğer ülkeleri de cezbederek uygulamada doları bir kenara bırakarak ekonomik işbirliklerini güçlendirmeye çalıştılar.
Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen bu konuda itirafta bulunarak düşman ülkelere karşı silahımızın onlara karşı yaptırımlar uygulamak olduğu doğru ancak bu yaptırımlar onları dolara alternatif aramaya zorladı dedi. Aslında Amerika'nın bu ülkenin dış ve güvenlik politikası hedefini ilerletmek için yaptırımlara aşırı bel bağlaması doların kamuoyunu zayıflattı. Affedersiniz, doların konumunu zayıflattı. Dünya ülkelerinin döviz rezervlerinde doların payının sürekli düşüş eğilimi göstermesi bunun bir kanıtıdır. Uluslararası Para Fonu'nun istatistiklerine göre 2000 yılı başından 2020 yılı sonuna kadar doların farklı ülkelerin döviz rezervlerindeki payı yaklaşık %13 oranında azaldı. Ekonomik analist ve aktivist Tom Believe bu konuda uyarıda bulunarak şöyle diyor. Milletler Amerika dolarından uzaklaşıyor. Amerika hükümeti doların değerini ve güvenliğini azaltan davranışlarını sürdürme konusunda dikkatli olmalı. Öte yandan siyasi boyutta Washington'a bağımlılıklar azaldı. Washington ile müttefik olan Avrupa ülkeleri bile Amerikan hükümetinin tek taraflı ve zorbalık politikalarından bıkmış durumda. Öyle ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi bazı Avrupalı yetkililer defalarca Avrupa bağımsızlığının ihlaline karşı uyarıda bulundular ve bu birliğin ülkeleri arasında ekonomik ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundular. Görünen o ki Amerikan hegemonyasının tehlikeye girmesi ve Amerika'nın çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımlar nedeniyle doların değerinin düşmesi artık pek çok Washington yetkilisi ve uzmanının ciddi bir endişesi haline gelirken bu konuda uyarıda bulunarak Washington siyasetlerinin değişmesini istiyorlar.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların kara borsaya sızması ile ilgili. Amerika, Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı savaşın devam etmesi doğrultusunda NATO üyesi diğer ülkelerle birlikte Ukrayna'ya askeri teçhizat ve silah sağlanmasında kilit rol oynamıştır ve şimdiye kadar bu ülkeye 10 milyarlarca dolarlık silah göndermiştir. Buna rağmen Heritage kurumu tarafından yayımlanan yeni bir rapor, bu silahlardan bir kısmının kara borsada bulunduğu ve suç çetelerinin ve kaçakçıların elinde olduğunu gösteriyor. Geçen Ekim ayında yayımlanan 19 sayfalık rapor, ancak Heritage kurumu tarafından talep edilen basın özgürlüğü yasasının yürürlüğe girmesi ardından alenileşti. Raporda ayrıca Amerika'nın Ukrayna'ya gönderdiği silahların çok az denetimle sağlandığını ve hatta bazen bu yüklerin suç çeteleri ve silah kaçakçıların eline düştüğü açıkça belirtiliyor. Heritage tarafından ele geçirilen Amerikan Savunma Bakanlığı Genel Müfettişi'nin raporuna göre Amerika'nın Ukrayna ordusunun silahlandırılmasıyla başladığından beri Ukrayna'daki suç çeteleri Amerika tarafından gönderilen el bombası, fırlatıcıları, makineli tüfekler, tüfekler, kurşun geçirmez yelekler ve binlerce mermi sevkiyatına el koymuştur. Önemli olan konu ise Batı'dan Ukrayna'ya gönderilen silahların kara borsaya ulaşması ve suç çetelerinin ve kaçakçıların bu silahlara erişimi konusunda defalarca uyarıda bulunulmasıdır. Örneğin ünlü Amerikalı muhabir Seymour Hersh, Kiev'e gönderilen silahların kara borsada satışı ile ilgili olarak Batı'nın günümüzde Ukrayna ile sınırdaş olan ülkeler yani Polonya, Romanya ve diğer ülkelerin bir zamanlar Ukrayna'ya ulaşması gereken silahlarla dolu olduğunu çok iyi bildiklerini belirtiyor. Hersh'e göre Batı silahları Ukrayna komutanlarınca Polonya, Romanya ve diğer ülkelerdeki kaçakçılara satılıyor.
Hersh Batı'nın kara borsa konusuna tamamen vakıf olduğunu, zira Amerika medyası ve haber çevrelerinde kaybolan silahlarla ilgili birçok raporun yayımlandığını belirtiyor. Hersh bu bağlamda Amerikan CBS haber kanalının konu hakkında hazırladığı raporuna işaretle kanal müdürlerinin haberin yayımlanmasından kısa bir süre sonra haberi tekzip etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Rusya'da Batı silahların kara borsaya ulaşması ve kötü sonuçları hakkında uyarıda bulunmuştur. Rus yetkilileri Batı silahlarının Ukrayna silahların dışına kaçak edilmesi konusunda uyarıda bulunarak bu konunun dünyanın diğer bölgelerinde güvenliğini tehdit ederek durumun daha da vahim hale gelmesine sebep olduğunu belirttiler. Bu bağlamda Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 23 Temmuz tarihinde NATO üyeleri tarafından Ukrayna'ya gönderilen silahların kaçak yollarla satışı hakkında tüm dünyayı uyardı. Peskov Kremlin sarayında düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi. Ukrayna tüm NATO silahlarının güvenliğini ve hesabını sağlayamıyor ve bu dünyanın güvenliğini tehdit ediyor. Bu nedenle NATO silahlarının Ukrayna'dan tüm dünyaya yayılma tehlikesi gerçek ve kaçınılmazdır. Başta Amerika olmak üzere Batılılar Ukrayna'ya hafif ve anti zırhlı silahlar da dahil olmak üzere her türlü silahtan milyarlarca dolar vermekle başta kaos yaşayan bölgeler olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde güvensizlik ve istikrarsızlığın yaygınlaşması için gerekli zemini oluşturmuşlardır. Bu meseleye ilaveten gündemde olan konu ise söz konusu ülkelerin Javelin anti-zırh füzesi gibi modern silahlara ulaşarak ters mühendislik ile benzerini üretebilmesidir ve bu da Batı için yeni ve çok ciddi bir tehdit olarak biliniyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Murdat 1402, Hicri Kameri 8 Muharrem 1445 ve Miladi 26 Temmuz 2023 Çarşamba. 1384 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Muharrem 61 yılında aşırı sıcak olan Kerbela çölündeki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın çadırlarında su kıtlığı yaşandı. Hicri Kameri 8 Muharrem gününde İmam Hüseyin Aleyhisselam ve onun ashabı susuzluktan büyük acı çekiyorlardı ve böylece İmam Aleyhisselam çadırları arkasında 19 adım kıbleye doğru mesafede yeri kazmaya başladı ve sonuçta yerden içme suyu çıktı ve herkes bu suyu içmeye başladı. Bu haber Ubeydullah bin Ziyad'a ulaştığında Ömer bin Saad'a bir temsilci gönderildi ve şunları belirtti. Bana Hüseyin'in bir kuyu kazdı ve su aldığına dair bir haber geldi ve bu mektup sana ulaştığında onların elleri suya ulaşmaması için gayret göster ve işi Hüseyin ve yarenlerine zorlaştır. Ömer bin Saad onun emrini yerine getirdi. 1384 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Muharrem 61'de İmam Hüseyin Aleyhisselam kendi yarenlerinden olan Amr bin Gorze'yi İbn-i Sa'da gönderdi ve ondan geceleyin iki ordu arasında birbirleri arasında bir görüşmenin yapılmasını istedi. Geceleyin İmam Hüseyin Aleyhisselam 20 yarenle birlikte ve Ömer bin Sa'd ise 20 adam ile karalaştırılan mekanda buluştular. İmam Hüseyin Aleyhisselam yarenlerinden geri dönmelerini istedi ve sadece kardeşi Hazreti Abbas ve evladı Ali Ekber yanında kaldı. Bu görüşmede Ömer bin Sa'd her defasında imamın acaba benimle savaşmak mı istiyorsun sorusuna karşı bahane getirdi ve şunları söyledi. Evimi tahrip etmelerinden korkuyorum. İmam şunları buyurdu. Ben evini yaparım. İbn-i Sa'd şunu söyledi. Mallarımı benden almalarından korkuyorum. İmam şunları buyurdu. Ben ondan daha iyisini sana veririm. Hicaz'daki mallarımdan veririm. Sa'd dedi ki, ben Kufe'de İbn-i Ziyad'ın öfkesinden dolayı ailemin can güvenliğinden kuşkuluyum. İmam, Ömer bin Sad'ın kararından geri dönmediğini görünce yeniden kalktı ve şunları buyurdu. Sana ne oluyor? Allah canını yatağında alsın ve seni kıyamette bağışlamasın. Bu olaydan sonra Ömer bin Sad Ubeydullah'a yazdığı mektupta İmam Hüseyin'i bırakmasını önerirken İmam Hüseyin'in kendisine Hicaz'a veya bir başka yere gideceğini söylediğini belirtti. Ubeydullah kendi yarenleri huzurunda Sa'd'ın mektubunu okudu ve Şimr bin Zilcevşen şiddetlice öfkelendi ve Ubeydullah'dan Ömer bin Sa'd'ın önerisini kabul etmemesini istedi. ...79 yıl önce bugün Hicri Şems-i Dot Murdad 1323'te İran'da Pehlevi Hanedanı'nın kurucusu Rıza Han lakaplı Rıza Pehlevi 16 yıl süren despot saltanat dönemi ve 3 yıllık sürgün hayatından sonra Güney Afrika'da öldü. Hicri Şems-i 1257'de İran'ın kuzeyindeki bir köyde dünyaya gelen Rıza Han Hicri Şems-i 1299'da kaza köşelerinden subay iken İngilizler tarafından Londra hükümetinin çıkarlarını korumak için İran'da askeri darbe girişiminde bulunmak amacıyla görevlendirildi. Bu darbeden sonra Rıza Han savunma bakanı oldu ve ardından başbakanlığa atandı. Rıza Han İngilizlerin desteğiyle Hicri Şems-i 1304'te Gacar Hanedanını çökertti ve özgürlükçü din alimleri ve siyasetçilerin muhalefetlerine rağmen tahta oturdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İcra dosyalarında patlama, 21 milyonu aşkın kişiyi icralık.
Milli Gazete.
İnternet %70 zamlandı.
Yeni Asya.
İlaçta pahalılık ve yokluk kıskacı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 24 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde "Meclis olağanüstü toplanıyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. CHP, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti hükümetin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi adına parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekçesiyle olağanüstü toplanıyor. 14 Temmuz tarihinde gece 24'e kadar çalışan meclis gündemde bulunan işleri sırasıyla görüşmek için anayasa ve iç tüzük gereğince 1 Ekim 2023 Pazar günü saat 14.00'da toplanmak üzere kapanmıştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir gün sonra 15 Temmuz'da gece yarısı selaların okunduğu saatlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla akaryakıta 2,52 olan özel tüketim vergisini 7,53'e çıkaran karar resmi gazetede yayımlanmıştı. Cumhur İttifakı ortaklarının bile itiraz ettiği bu vergi artışı o tarihten bu yana millete zam olarak dönüyor. 14 Mayıs seçimlerine giderken mazot 19,40 iken şimdi 34,90, benzin 18,20 iken şu anda 26,20'ye çıkmış durumda. Yine 14 Mayıs'ta dolar 19,5 iken şu anda 27, euro 21,2 iken şu anda 30,5'i gördü. Bazı ürünlerde KDV'nin %8'den %20'ye çıkarması ile bu zam dalgası artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Memura enflasyon farkı artı 8 bin lira, seyyanen zam yapılırken emeklilerin zammının %25'te kalması ücret adaletsizliğini de beraberinde getirdi. Emekliye adeta sürünün denildi. İşin emekliler tarafında ise kök ücret diye bir şey icat edildi. Emekliler bunun anlamını zamlı maaşlarını almak üzere ATM'ye gidince öğrendi. Seçimlere gidilirken en düşük emekli aylığı 7.500 liraya çıkarılmıştı. Birkaç ay bu maaşı alan emekliler 17'sinde emekli aylıklarını aldıklarında maaşlarının %25 artış olduğunun açıklanmasına rağmen aynı ücreti almaları 10 milyondan fazla insanı öfkelendirdi. Açlık sınırının 10.400, yoksulluk sınırının 34 bin lira olduğu bir vasatta milyonlarca insan bırakın yoksulluk sınırına yaklaşmayı, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildi. Gerçi asgari ücret de 11.400 lira çıktı ama maaşların hesaplara yatacağı 1 Ağustos tarihine kadar maaşa eklenen fark hatta daha fazlası çoktan eriyip gitti. İşte böyle ekonomik buhranın yaşandığı bir durumda millet toplanacak olan meclisten bu sorunlara çözüm bekliyor. Bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Ama demokratik yollardan milletin sorunlara çözüm bulması açısından önemli.
Remzi Özdemir 24 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Masa satın alan banka hangisi?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yaklaşık 2 hafta önceki yazımda bankaların aldığı en iyi ödülleri yazmıştım. Londra veya Amerika'da bir dergi ülkemizdeki bazı bankalara en iyi ödül veriyor. En iyi KOBİ bankası, en iyi bireysel banka, Türkiye'nin en iyi bankası, Türkiye'nin en iyi dijital bankası gibi ödüller. Geçen haftalarda bir aileye ait banka en iyi KOBİ ve Türkiye'nin en iyi bankası ödülü aldı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bu ödül haberini okuyan vatandaşta şu algı yaratılıyor. Tüm bankalar arasında en iyi KOBİ bankası bu. Ya da Türkiye'deki 20 banka arasında en iyi ve en mükemmel bu banka. Diğerleri onun kadar mükemmel ve iyi değil. Kim söylüyor bunu? Londra'daki bilmem ne dergisi. O dergi nereden biliyor? BDDK bankaların sistemini bu derginin incelenmesi için mi açmış ya da bu dergi kendisine başvuran 20 bankayı incelemiş, en iyisi bu mu demiş? Yok öyle bir şey. O halde en iyi ünvanını nasıl kullanır ki? Haksız ve asılsız bir ünvan değil mi? Teknolojiye milyar dolarlık yatırım yapan banka en iyi dijital banka ödülünü almıyor, zırt pırt sistemi göçen banka ödül alıyor. BDDK'nın artık bu konuya el atması lazım. Yazımda en iyi KOBİ ve en mükemmel banka ödülü alan banka yöneticilerine bir soru sordum. Ödül aldığınız bu dergiye son bir yıl içerisinde ne kadar reklam ve benzeri ücret ödediniz? Bunu açıklaması lazım. Yine genel müdür ve yardımcısının katıldığı Londra'daki ödül töreninde kaç masa satın aldınız? Öğrendim ki ödül için bu dergilere reklam vermekle kalmayıp bir de tören salonundan masa satın almanız gerekiyor. Kaç masa? Tarife 10 bin sterlinden başlıyor. En az 3 masa almanız gerekiyor. O masalarda oturmak zorunda değilsiniz. Çok masa al, çok ödül kazan, salonu kapat, ödüllerin hepsini al. Ödül alan bankalar genelde halka açık. Yani o banka sadece bir aileye ait değil, aynı zamanda binlerce küçük ortağı var. Dev banka, küçük ortaklarına bu ödülü aldığı dergiye ne kadar reklam ücreti ödediğini açıklamak zorunda. Tabii kaç masa satın aldığını da.
Tahran Radyosu.
Mustafa Karalioğlu 24 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde muhalif seçmen tabanı siyasetsiz alana demir atarken başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Kaybedilen seçimden sonra muhalefetin sıkıntıya düşeceğini tahmin etmek zor değildi. Ama bu kadarını Erdoğan bile tahmin etmemiştir. Cumhurbaşkanı ilk günlerde özellikle CHP'ye dokunduran mesajlar vermişti ama artık gidişattan memnun olmalı ki o da konuya girmiyor. Muhalefetin kendi içindeki kıyasıya tartışması maksadı hasıl ettiğinden mesaj verip daha fazla sarsamayacağını düşünüyor muhtemelen. Düşüncesi buysa haksız da sayılmaz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Varsayımlar, teoriler ve tahminler bir yana, sadece CHP'de olup bitenler değil, muhalefet partilerin iç tartışmaları veya bazılarının tartışma dahi yapmadan süreci geçiştirme hali muhalif seçmen tabanının enerjisini düşürüyor. Yani %48 geride kalan 5 yılın kötü performansına rağmen kendilerini temsil eden partilerin ve liderlerin seçimi kazanamamasını büyük sorun olarak görüyor. İnsanlar muhalefetin bir alternatife dönüşmesi için olabilecek en uygun şartlara rağmen seçimi kazanamayan liderlerin bunu başka hangi şartlarda yapabileceğini sorguluyor. 6 parti ittifak yaparak girdiği 14-28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle çıktıktan sonra böyle bir şey olmamış gibi mevcut politikalarla yola devam etme imkanına sahip değildir. Liderler koltuklarında kalabilir, seçim sonuçlarının kendileri açısından iyi taraflarıyla avunarak siyaset yapmaya devam edebilir ama toplamda bu tutum iktidara alan açmaya devam etmekten başka sonuç doğurmaz. Böyle devam ederse yapılacak ilk seçimde muhalefet tabanının yerel yönetimleri kazanma umudu ve buna bağlı olarak seçime katılımı düşebilir. Bugün başta CHP olmak üzere bütün muhalefet partilerinin önündeki en büyük mesele tabanlarındaki enerji kaybının seçime kadar daha da artma ihtimalidir. Seçim sonuçları sarsıcı bir etki yapmışsa ki yaptı, o zaman buna karşı sarsıcı bir hamle gerekir. Hiçbir parti böyle bir hamle arzusu sergilemediği için ve zamanda hızla akıp gittiği için muhalefet seçmeni hızla siyasetsizlik aşamasına transfer oluyor. Toplumun muhalif kesimi basit ifadeyle bu işlerden ve bu partilerden yeni bir şey çıkmaz noktasına demirliyor. Seçmendeki bu umutsuzluk seçim sonuçlarından gereken dersi alamayan partileri etkilemiyor ve sarsmıyor. Yüksek bir bağışıklık var. En büyük parti olduğu için ve kaybeden Cumhurbaşkanı adayı da bu partinin lideri olduğu için CHP'nin içindeki problemler ve değişim baskısı elbette göz ardı edilemez. Yaklaşan yerel seçimler de özellikle İstanbul ve Ankara belediyelerini korumak mecburiyeti nedeniyle CHP'ye içeriden ve dışarıdan yönelen baskıları haklı olarak artıyor. İmamoğlu ve Yavaş'ın önceki seçim zaferleri yaklaşan seçimin yarattığı atmosferde CHP etrafındaki tartışmaları anlamlı ve cazip kılıyor. Telaşa da yol açıyor zira 14-28 Mayıs yenilgisinin ardından bir de bu belediyelerin kaybı tarif edilemez bir siyasi yıkım potansiyeli taşıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin ayı Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. İmam Hüseyin, aslında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bertaraf etmek üzere Allahu Teala tarafından gönderilen bir zulmü kabul etmeye davet edilmişti. İmamı, alemin en iyi insanları Ali aleyhisselam, Fatıma selamullah aleyha ve Hasan aleyhisselam uzun yıllar korumak üzere çaba harcadığı ve yürek yaktığı değerleri gömmeye davet ediyorlardı. Kuşkusuz Hüseyin aleyhisselam gibi büyük ve hür bir insan bu gibi davetleri asla kabul edemezdi. Selam olsun Hüseyin'i sevenlere. Selam olsun Allah Resulü varlıklarına sevgili kızı Hazreti Fatıma'ya vaat ettiği Hüseyin için yas tutanlara. Selam olsun Hüseyin için gözyaşı dökenlere. Selam olsun Hüseyin adını duyunca kalpleri coşan ve gözyaşları bitmeyenlere. Gerçekten kimdir bu Hüseyin ki tüm alem ona hayrandır? Neden Hüseyin zamanın halifesine karşı kıyam etti? Neden babası ve ağabeyi gibi onlarla nasihat, istişare ve barış yolunu izlemedi? Neden onca sevdiklerini başlattığı mücadelenin uğruna feda etti? Güç ve servetten başka hiçbir şey düşünmeyen dönem halifesi Yezid, İmam Hüseyin aleyhisselam'da kendisi gibi güç ve servet ve iktidarı ele geçirme peşinde olduğunu zannediyordu. Gerçi bu düşünce Yezid'in başkaları gerçek sanmalarını istediği şeydi. Yoksa Yezid, imamın gerçek amacı İslam'ı ihya etmek olduğunu ve İslam'da saltanat ve miras yoluyla krallık gibi durumların hiçbir anlamı olmadığını herkesten daha iyi biliyordu. Dolayısıyla Yezid, imamın hedefine ulaşmasına engel olmalı ve canından daha çok sevdiği mevkini kaybetmemeliydi. Yezid'i hedefine ulaştıracak en iyi yol ise İmam Hüseyin aleyhisselam ile askeri sahada yüzleşmekten önce bir medya savaşı başlatmak, hakikati ters yüz göstermek ve kamuoyunu İmam Hüseyin aleyhisselamın gerçek amacından saptırmaktı. Yezid halkı, eğer Hüseyin de halife olsa yasaların değişmeyeceğini, Hüseyin de İslam beldelerine hakim olmak ve Beytülmal'ı ele geçirmek istediği konusuna ikna etmeliydi. Yezid, halkı Beytülmal'ın Müslümanların halifesinin mutlak malı olduğu ve hiç kimse buna müdahale edemeyeceği konusunda ikna etmeliydi. Yezid bu büyük yalanı halkın gözünde gerçekleşmiş gibi göstermeye başardı. Zira insanlar inandıkları İslam dini hakkında cahil ve bilgisizdi. İnsanlar din konusunda düşünme ehli olmadığı gibi dini basiretten yoksundu. İnsanlar İslam dini Yezid gibi zorbaların dosyasını dürmek için geldiğini bilmiyordu. İnsanlar Beytülmal'ın tüm Müslümanlara ait olduğunu ve İslam'ın ve Müslümanların maddi manevi gelişmesi uğruna harcanması ve has bir kesimin ayyaşlığı uğruna harcanmaması gerektiğini bilmiyordu. İslam dininde Müslümanlar bazı özel kişi veya kişilerin kayıtsız şartsız ve hiçbir zorluğa katlanmadan İslam'ın tüm değerlerini çiğnemek, şarap içmek ve günah meclisleri düzenlemek için humus ve zekat ödemiyor. Müslümanlar İslam ahkamını göz ardı eden, Allah'ın helalini haram ve haramını helal yapan, üstelik bunu din ve İslam adına yapan bir hükümdarın hükümetine göz yumamaz, uymamalı da. Bu münker Yezid iktidarında doruk noktasına ulaştı ve İmam Hüseyin aleyhisselam artık bu duruma karşı susmayı ne kendisine ve ne de başka müminlere yakıştırdı. İmam başka bireysel ve sosyal fesatlara temel oluşturan bu büyük münkerden men etmek üzere kıyam etti. İmam bu kıyamın sonunda şehadet ve kendisiyle hanedanı ve tüm arkadaşlarının kanı akmaktan başka bir şey olmadığını biliyordu. Ancak bu dini bir görevdi ve hatta canı pahasına yerine getirmeliydi.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah. Esselamu aleyke ya İbni Resulullah. Esselamu aleyke ya Khiyaratallahi ve İbni Khiyaratı. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور.
İmam Hüseyin aleyhisselam aslında İslam peygamberi bertaraf etmek üzere Allahu Teala tarafından gönderilen bir zulmü kabul etmeye davet edilmişti. İmamı, alemin en iyi insanları Ali aleyhisselam, Fatıma salamullah aleyha ve Hasan aleyhisselam uzun yıllar korumak üzere çaba harcadığı ve yürek yaktığı değerleri gömmeye davet ediyorlardı. Kuşkusuz Hüseyin aleyhisselam gibi büyük ve hür bir insan bu gibi davetleri asla kabul edemezdi. İmam bu daveti kabul etmediği gibi başkalarını da böyle bir zulmü kabul etmekten men edecekti. Nitekim Yezid ve adamlarının da en çok korktuğu İmam Hüseyin aleyhisselamın nehy-i münker yapmasıydı.
Tahran Radyosu.
Medine valisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan Yezid'e biat etmesini talep edince, İmam bu davete çok öfkelendi ve davetin kabul edilemez olduğunu buyurdu. İmam Aleyhisselam gece vakti İslam peygamberinin mezarını ziyaret ederek Yüce Allah'a şöyle arz etti. Ey Yüce Rabbim! Bu mezar senin peygamberin Muhammed'e ait ve ben de onun kızının evladıyım. Sen karşılaştığım durumdan haberdarsın. Ey Yüce Rabbim! Ben marufu sever, münkerden nefret ederim. İmam Hüseyin'e göre ne zaman İslam ümmeti Yezid gibi bir hükümdarın eline düşerse o zaman İslam'ı unutmak gerekir. Hal böyleyken Kufe'den Müslümanların mektupları Mekke'ye doğru sel gibi gelmeye başladı. Mektubu yazanlar Yezid'e biat etmeyeceklerini ve onun temelini attığı zulümler ve münkerlerle mücadele etmeye hazır olduklarını iddia ediyordu. Onlar İmam Hüseyin Aleyhisselam'a şöyle yazmıştı. Bahçeler meyve dolu, süvariler hazır bekliyor. Haydi gel, zira senden başka önder ve lider tanımayız. Çabuk davran, zira seni sevenler seni bekliyor. Kufe halkının mektuplarına karşın Müslümanların önderliği için herkesten daha şayeste olan İmam Hüseyin Aleyhisselam, hakiki İslam hükümetini kurmak ve adaleti yaymak üzere ayaklanmayı, dini ve şer'i görevi biliyordu. Bu, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Yezid'in münkerinin yerine geçirmek istediği maruftu. İslam dininde münkerden men etmek her daim marufun yanında yer alır. Eğer İmam Hüseyin Yezid'in hükümet modelini men ettiyse, yerine ilahi bir modeli uygulaması ve böylece İslam toplumunu yüce hedeflerine ulaştırması gerekirdi.
Esselamu aleyke ve alel ervahilleti hallet bifenâe. Aleykum minni cemiyen selamullahi ebeden ma begît. Ve begiyel leylu ven nehû. Ya Ebu Abdillah. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم.
إمام حسين عليه السلام hareketini başlatmadan önce bir vasiyetname düzenledi ve onu kardeşi Muhammed Hanife'ye vererek şu vurguyu yaptı. Ben sadece ceddimin ümmetini ıslah etmek üzere kıyam ettim. Ben emri maruf ve nehyi münker yapmak istiyorum. İmam Hüseyin Aleyhisselam Mekke'den ayrılmadan önce halka hitaben okuduğu hutbede emri maruf ve nehyi münkeri faydalarını şöyle beyan etti. Allahu Teala emri maruf ve nehyi münkeri vacip bir görev olarak belirledi. Zira bu iki fariza yerine getirilirse tüm farizalar ister kolayı ister zoru olsun hepsi yerine getirileceğini biliyordu. Bu yüzden emri maruf ve nehyi münker, İslam'a davet ve zulmü reddetmek, zalime muhalefet etmek, beytulmalı ve ganimetleri doğru dağıtmak, yerinde zekat almak ve gerektiği yerlere harcamaktır. İmam Hüseyin İslam'ı ihya etmek ve şiarlarını uygulamak üzere Mekke'den Kufe'ye doğru hareket etti. İmam yolun ortasında Ehl-i Beyt aşıklarından seçkin şair Farazdak'la karşılaştı. İmam kıyamının sebebini şöyle açıkladı. Ey Farazdak! Bunlar şeytana uymayı kabul eden, Rahman Allah'a itaat etmeyi bırakan ve yeryüzünden fesat yapan, ilahi haddi yok eden, şarap içen, yoksul ve mahrum insanların malına el koyan zümredir. Ve ben herkesten daha ziyade Allah'ın dinine yardım etmeyi ve bu dini yüceltmeyi ve uğruna cihat etmeyi ve zafere ulaştırmayı hak ediyorum.
Başta var şok geçer bela, aldı sabrimi neyne var. Ateşin dilden ses gelir, sen de yatan şaha canın feda.
İmam Hüseyin aleyhisselam her geçen gün Kufe'ye ve Kufe halkına daha da yaklaşıyordu. Ancak İmam Kufe'ye yaklaştıkça Kufe halkı verdiği sözü tutma konusunda daha da gevşiyordu. Kufeliler o hazreti karşılamak ve desteklemek bir yana mızraklarını ve kılıçlarını para karşılığında Yezid ve adamlarına sattılar. Dinini dünyaya satan hem de Yezid gibilerini satan bu insanlar ne kötü insanlardı. İmam Hüseyin aleyhisselama karşı koymak üzere Kufe'den ayrılan ilk ordu, Hür bin Yezid Riyahi'nin başında bulunduğu orduydu. Hür ordusu yorgun, bitkin ve susamış vaziyette İmam Hüseyin aleyhisselam kafilesiyle karşılaştığında, İmam onları ve atlarını suladı ve ardından onlara hitaben şu konuşmayı yaptı. Kim Allah'ın haramını helal eden ve Allah ile ahdini bozan, Resulullah'ın sünnetine karşı çıkan ve Allah'ın kullarına zulümle davranan zalim bir hükümdar görür ve onunla sözde ve amelde mücadele etmezse, Allah-u Teala onu ahirette o zalim hükümdarla birlikte cehenneme yollar. Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselamın bu sözleriyle toplumun tüm kesimlerinin zulümle mücadele görevini hatırlatmakla beraber Emevi zalim hükümdarlarla mücadele etmekte ve İslam ümmetinin durumunu düzeltmekte kesin kararlı olduğunu ve bu mücadelesi Kufe halkının desteğinden bağımsız olduğunu göstermişti. İmam Hüseyin aleyhisselam seçtiği yolun sonu kendisi, hanedanı ve arkadaşları için şehadet veya esaretten başka bir şey olmadığını biliyordu. Ancak Yüce Allah'ın adaleti inşa etme ve İslam'ın şiarlarını gerçekleştirme yönündeki emrini yerine getirmekten kaçamazdı. İmamın tek amacı Allah'a kulluk etmek ve ilahi emirleri yerine getirmekti. Bu uğurda İmam Hüseyin aleyhisselam için iktidar veya şehit olmanın arasında hiçbir fark yoktu. Zira her ikisi ilahi görevdi ve hangisine ulaşırsa ulaşsın Allah'a kulluk etmek ve zafer elde etmenin ta kendisiydi. Gerçek Kufe halkının sözünü tutmaması İmam Hüseyin aleyhisselamın yerine getirmek istediği marufu yerine getirmemesine sebep oldu. Ama yine de Hazretin nehy-i münker sesi hala ve asırların ardından duyulmakta ve dünyanın hür insanlarını zulüm, fesat ve adaletsizlikle mücadeleye davet etmektedir.
Esselamu aleyke ya Ebu Abdellah ve alel ervah elleti hallet bifenahu عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
Çağımızda Seyyid Cemaleddin Esedabadi, Şeyh Fadlullah Nuri, Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela gibi büyük insanların hepsi İmam Hüseyin aleyhisselamın nehy-i münker nidasını duyan ve yaşadıkları dönemin zulmü ile mücadele eden insanlardır. Bu büyük insanların başında ise İmam Hümeyni yer alıyor. İmam Hüseyin'in kıyamını örnek alarak İran İslam İnkılabı'na önderlik etti ve zafere kavuşturdu. İmam Hümeyni'ye göre İslam dinini İmam Hüseyin'in fedakarlığı ve ayakta tuttu ve buna göre o hazret için yas tutmak ve gözyaşı dökmekle adını ve mektebini içimizde canlı tutmalı ve zulüm ve fesatla mücadeleden yorulmamalıyız. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız dizi sohbetimizin 8. bölümünün sonuna geldik. Arzu ederseniz bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir, turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Muaviye'nin Kameri 60. yılın Recep ayının ortalarında ölmesinin ardından oğlu Yezid halife oldu. Yezid hemen çeşitli bölgelerin valilerine mektuplar göndererek
Muaviye'nin öldüğünü ve kendisi onun yerine geçtiğini yazdı. Yezid ayrıca Medine valisi Velid bin Utaba'ya da aynı doğrultuda bir mektup yazdı. Fakat bu mektubun yanında bir başka mektup da gönderdi. Ve Velid de Hüseyin bin Ali'den biat alma konusunda sert davranmasını ve bu bağlamda ona asla fırsat vermemesini emretti. Velid mektubu alır almaz Mervan bin Hekem'in tavsiyesi üzerine İmam Hüseyin'i davet etti. Ve Muaviye'nin ölüm haberi kentte yayılmadan imamdan Yezid için biat almak istedi. Velid'in kuryesi mesajını İmam Hüseyin'e ulaştırdığında o hazret en yakın sahabelerinden ve ailesinden 30 kişiye silahlanmalarını ve o hazretle birlikte hareket ederek Velid'in meclisinin dışında beklemelerini ve gerektiğinde kendisini savunmalarını emretti. Velid mecliste Muaviye'nin ölüm haberini verdikten sonra Yezid ile biat meselesini gündeme getirdi. İmam Hüseyin aleyhisselam ise şöyle karşılık verdi. Benim gibi bir şahsiyet gizlice biat etmemesi gerekir. Ve sen de böyle bir biate rıza göstermemelisin. Böylece İmam Yezid ile gizlice biat etmeyi kabul etmedi. Ve muhalefetini şöyle beyan etti. Ey Velid, biz nübüvvet hanedanı ve risalet madeniyiz. Bizim hanedanımız meleklerin girip çıktığı ve ilahi rahmetin nazil olduğu yerdir. Allahu Teala İslam'ı bizim hanedanımızdan başlattı ve açtı ve sonuna kadar da bizim hanedanımızla götürecektir. Ancak Yezid, şu senin benden biat etmemi beklediğin adam, eli masum insanların kanına bulaşmış şarapçı biridir. Yezid, ilahi emirlerin hürmetini kıran ve aleni bir şekilde halkın gözü önünde fıskı fücur işleyen biridir. Acaba benim gibi biri onca parlak mazisi ve ailevi asaleti ile böylesine fasık biriyle biat etmesi reva mıdır? Bu konuda siz ve biz geleceği gözetlemeliyiz. Ve hangimiz hilafete ve İslam ümmetinin önderliğine daha layık ve biati hak eden olduğunu göreceğiz. Gerçekte İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamı ve gelecekte izleyeceği yolu ve hilafet kılığında İslam ümmetini saptırmak isteyen gücü kırma saikine ışık tutan bu sözleri bir nevi o hazretin başlattığı kıyamın başlangıç noktasıydı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Bela öğütleri. Nehcül Bela'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 12. Hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanların en acizi arkadaş kazanmada acizlik edendir. Ondan daha acizi ise kazandıktan sonra kaybedendir. Hayattaki en önemli konulardan biri başkalarıyla dostluk kurmaktır. Çocukların oyun meydanına ayak bastıkları günden itibaren başkalarıyla dost olmak, insan hayatının bir parçası haline geliyor. Dostlar bizim hayatımızın önemli parçalarından biridir. Onlar bize sahiplenme duygusu kazandırıyor. Mutluluğumuza sebep olurken, bize yardım ediyor ve duygusal destek veriyor ve ihtiyacımız olduğunda da bize yol gösteriyorlar. İlginç olan ise son yıllarda yapılan araştırmaların iyi arkadaşları olanların hem psikolojik hem fiziksel açıdan daha sağlıklı oldukları ve daha uzun yaşadıklarını gösteriyor. bir arkadaşın etkinliği hali hazırdaki zaman diliminden daha uzun süreli olabilir. Yani iyi bir dost bizim geleceğimizi bile etkileyebilir. Bu etkinliğin dikkat edilmesi gereken iki konusu var. Biri söz konusu etkileşimin uzun süreli olabilmesidir. Öyleyse iyi bir dost uzun vadede kendisinden iyi bir etki bırakır ve kötü bir dosta insanı yavaş yavaş yoldan çıkararak sapmasına neden olabilir. Öyle ki hatta onu cehenneme bile gönderebilir. Nitekim Furkan suresinin 28. ayetinde fasık birini cehennem ateşine götürdüklerinde büyük bir hasretle şöyle der. Yazıklar olsun bana, keşke falanca zatı dost edinmeseydim. Evet, iyi dost insan için bir nevi yatırımdır. Zorluklara karşı insana yardım etmekle kalmayan, üstelik tecrübelerinden ve görüşlerinden yararlanması zaruri olan ve samimiyet kurmak için zaruri olan bir yatırım. Hazreti Ali Aleyhisselam, Gurerul Hiken ve Durerul Kelim kitabında şöyle buyuruyor. Dostu olmayan kimsenin birikim ve sermayesi yoktur. Hiç şüphesiz insanın hayattaki en önemli sermayelerinden biri samimi ve iyi dostlardır. Tabii ki bildiğiniz gibi bu sermayenin edinmesi ise kolay değil ve para kazanmak için çok çalışmak ya da makam veya mevki kazanmak için güçlü sosyal bağlara ihtiyaç duyulması gibi zor bir iş değil. Sadece iyi huylu olmak, edepli olmak ve hüsnü muaşiret ile kolayca elde edilebilir. Bu yüzden Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın 12. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. İnsanların en acizi arkadaş kazanmakta acizlik edendir. İmam daha sonra şöyle ekliyor. Ondan daha acizi ise kazandıktan sonra kaybedendir. Zira bazen bir şey kazanmak için bazı zahmetlere katlanmak gerekir fakat kazanılan şeyi korumak daha kolaydır. Bu yüzden dostlarını ilgisizlik veya sevgisizlikle kaybedenler bir arkadaş edinemeyenden daha acizdir. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa Öğütleri, Arkadaşlık ve Önemi isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Şehitler Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yas merasiminin ikinci gecesi Ayetullah Hamenei'nin katıldığı törenle düzenlendi. İran ve Libya Dışişleri Bakanları iki ülke yetkililerinin ikili ilişkileri genişletme konusundaki kararlılığını vurguladı. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan, Sultan düzeni tarafından başka bir apartheid biçimi uygulanıyor dedi. İran hükümet sözcüsü Bahadır-i Cehromi, İran'ın güneydoğusundaki terör eylemine kesin bir yanıt verileceğini vurguladı. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısı yakında düzenleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kutsal kitaplara saygısızlığı kınadı. Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden kişiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ve İran'da Nar'ın Nur'la Mücadele Fuarı açıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।